Ayrım 5.
Sıcaklığının şehvetinin içime, kanıma giren koyu bir sıvı gibi işlediğini hissediyordum. Ceket ve gömleğimin içinden geçen ellerini sırtıma geçirmişti. Derin derin soluyarak, birbirimize sarılmış bir şekilde öylece kımıldamadan kaldık. Yavaş yavaş kendime gelmeye, yer ve gerçekliğin farkına varmaya başladım. Kulaklarım yavaş yavaş tekrar duymaya, gözlerim görmeye, benliğim de korkmaya başladı. Yan taraftan yine sesler, alkışlar ve yanılmıyorsam Marcos Vambakaris, 1905-1972 ünlü bir rebetiko müzisyeni, Marcos'un sesi ve buzuki nameleri gelmeye başladı. Ne zaman gelsem uzun süre boyunca uzaklarda küçük çanlar duyuyorum sanki. Ya sen? Ben bazı sesler duyuyorum ama nereden geldiklerini ya da ne olduklarını bilmiyorum. Belirsiz binlerce ses. Cümlemi tamamlamaya fırsatım oldu mu bilmiyorum. Tam o anda ilk bam küt sesleri gelmeye başladı. Sanki birileri camları, kapıları, tahtaları kırıyordu. Mahşer günü. Küfürlerle birlikte duvarlarda, yerlerde kırılan bardakların, sürahilerin sesi, pencereden fırlatılan ve ağaçlara, taş duvara çarpıp paramparça olan tabakların sesi geliyordu. Tabaklarla birlikte atılan ve kırılan masaların, sandalyelerin, sandalye bacaklarının sesi duyuluyordu. Tanrım diyen Harula ayağa fırladı. Ancak külodunu giymeye fırsatı oldu. Giysi yerine, o an giysilerini nerede bulsun? Masanın üzerinden çektiği büyük, örme bembeyaz bir masa örtüsünü üzerine attı. Ben bir taraftan donumu, pantolonumu giymeye, düğme deliklerini, kemerimi, kayışlarımı bulmaya, ceketimi, pantolonumu iliklemeye çalışıyordum. Aklım bokuma karıştı. Ana baba korkusu da var. Çok iyi biliyordum. Beni askeri polis enselese kimse beni kurtaramazdı. Birdenbire iki el ateş edilmesiyle düğmelerimi iliklemeyi ve kemerimi bırakıp ellerimle düşmemesi için pantolonumu tutarak pencereyi açıp yüksek atlama yarışındaymışım gibi atlayıp bahçeye kendimi attım. Sadece bir an karşıda duraksadım. Gözlerim Louis ve Levazım subayını aradı. Kurşunlar masaların üzerinde olan fıçılarda delikler açmıştı. Pepas'ın sapsarı Nemeas retinasının akması yukarıdan birilerinin işemesine benziyordu. Küçük şadırvanları ya da fışkıran kaynakları hatırlatıyorlardı. Harula'nın korku içinde naylon geceliği üzerine geçirdiği delik deşik masa örtüsüyle tavernaya girdiğini ancak görebildim. Bütün o kargaşa içinde böyle yarı çıplak dururken başka bir hikayeden çıkmış bir odalığa benziyordu. Birkaç saniyeliğine de çetecilerin bir köşeye sıkıştırıp yumrukladıkları, üzerine de retina yağan Pepas'ı da gördüm. Diğer müşterilerse bir kenarda durmuş, kuyruğunu kısmış sıçan gibi hareketsiz, olan biteni görmüyormuş, başka yere bakıyormuş gibi davranıyorlardı. Katiller diyen Harula'nın sesini duydum ve üstlerine saldırdığını gördüm. Ne Louis'i ne de Levazım subayını görebildim. Böyle durumlarda gemisini kurtaran kaptan deyip kaçtım. 15 dakikada garnizona varmıştım. Dış duvarı ve tel örgüleri aşıp koğuşa girmiştim. Hiç hava çok sıcak olduğunda soluk soluğa kalan köpek gördün mü? İşte içeri girdiğimde öyleydim. Dili sarkmış köpek gibi. Soluk alamıyordum. Nefesim kesilmişti. Sanki biraz sonra kalbim fazla gerilmiş bir tel gibi trak diye kopacaktı. "Yahu siz ne bok yediniz bu gece?" diye sordu koğuş sorumlusu ben sırtüstü yatağa uzanırken. Ancak o an yan tarafta soluk soluğa kalan birinin nefesini duydum. Yavaşça yana döndüm, bir de ne göreyim, Louis de nefes nefese kalmış, sırtüstü yatmış, o kurnaz gözleriyle bana bakıyordu. Konuşmak istesek de mümkün değildi, sadece derin derin soluyorduk. O da tabanları yağlamıştı. Karşıdan, pencerenin koğuşundan ayı gördüm. Gümüş bir dolunay. Yine Louis'e doğru döndüm. O da gözlerini aya dikmişti. Tabii tekrar soluk almaya başladığım an korkmaya da başladığımı sana söylemem gereksiz. Olur da biri beni komutanlığa ispiyonlasa ya da gammazın teki beni görse kurtuluşum yoktu. Zaten mimliydim. Bir de Pepas gibi kendi halinde bir vatandaşın aydınlanmasına yardımcı olduğum ortaya çıksa ne olurdu? Vandalların saldırısından sonra Levazım subayı nereye gitti, başına neler geldi hiçbir şey bilmiyordum. Sabahleyin ben ve Louis başımızı öne eğmiş, sessizce çayımızı içiyorduk. Üstelik ben hala korkuyordum. Çaya kuru ekmek banayım dedim ama vazgeçtim. Boğazımdan hiçbir şey geçmiyordu. Yanımda oturan Louis hiçbir şey olmamışçasına zevkle çayını içiyor, çaya kuru ekmek banıyor ve kahvaltının tadını çıkarıyordu. Bahardan kalma bir gündü. Güneş vardı. Gökyüzü berraktı ve soğuk değildi. Sadece hafif bir ayaz vardı. Bu her yerde görülüyordu. Ağaçların, bankların, camların üzerinde. Ama insan üşümüyordu. Aklımdan geçenleri okumuşçasına birden, "Senin korkman için herhangi bir neden yok. Kötü bir şey mi yaptın? Yapmadın." diye bir laf attı. "Yahu Manolis, anlamıyor musun? Bütün bu hikaye olur da komutanlığın kulağına giderse, dün Pepas ile neler söylüyordunuz biliyor musun? Hangi şarkıları söylüyordunuz biliyor musun? Devrimci şarkıları." Gülümsedi. "Kapa çeneni. Sadece komparsitayı söyleyip dans ediyorduk. Sen sadece bunu duydun." Korktum. Hayır, daha doğrusu ilk defa küçük bir soğukluk hissettim. Hep şaka şaka. Louis o kadar kaygısız ve ciddiyetsiz ki başımıza büyük bir bela alabiliriz. Tesadüfen iki gün önce de komutanlığa sakıncalı piyade dosyamda gelmişti. Yani ikinci sınıf şüpheli konumundan üçüncü sınıf şüpheliye terfi etmiştim. Düzeni yıkmaya çalışmayan ve düzenle zar zor iyi geçinenlerin yer aldığı beşinci sınıfa yaklaşmaktaydım. Tabii sen bütün bunları ilk defa duyuyorsun ve belki de bütün bunlar sana çok yabancı ve inanılmaz görünüyor ama bunları bilmende zarar yok. Hatta komutan Kritsinis bana terfimi bildirmek için beni çağırdı. "Senin işin tamam Manolopoulos, terfi ettin. Bir iki yıl içinde bir dilekçe verip beşinci sınıfa da geçersin. Böylece derdin kalmaz." Tabii ben ne terfi etmek için dilekçe yazmıştım ne de bu işten haberdardım. Annem yapmıştı. Herhalde Anestis amcama gitmişti. Eğer tezkeresini bu kadar kötü bir sınıftayken alırsa çocuğun hiç geleceği olmaz. Ne yargıç ne de devlet memuru olabilir. Anestis amca da ava, tatile, kahveye birlikte gittikleri Pire Emniyet Müdürü'nün dostuydu. Müdür, "Bana dilekçesini getir, işi halledeyim," demiştir. Halletti de. "Manolopoulos, düşünceli görünüyorsun," diye devam etti Kritsinis. "Halbuki mutluluktan uçman gerekir. Biliyorsun, yasalara saygılıdır belgesi olmadan hayalini kurduğun gibi değil yargıç, mübaşir bile olamazsın." "Tabii ben hiç yargıç olmanın hayalini kurmadım, annem kurdu. Ne de avukat olma hayalini kurdum. Avukat olmam da annemin hayaliydi. Beni bizzat Pire Emniyet Müdürü aradı ve sana göz kulak olmamı söyledi," diye devam etti Kritsinis. "Aslında ben ne düzeni yıkmayı düşünmüştüm, böyle bir planım yoktu, ne de metiliksiz ölmeyi istiyordum. Tabii ben değil, diğerleri düzeni yıksa çok memnun olurdum. Fakat komutan bunları anlatırken kendimi pek de rahat hissetmiyordum. Çünkü laf aramızda bu terfi oldukça işime gelse de askerden döndüğümde tek bir iş bile bulamayacaktım. Louis'in Pepas'ta olan biteni hiç umursamadığını görünce biraz kötü hissettim. Bu umursamazlığı başımıza bir iş açacak diye düşündüm ve bunu ona söyledim. "Yahu Constantis, hep korkuyorsun, suçluluk duyuyorsun, biraz koyver kendini." Louis'e terfiimden, Anestis amcadan, komutanın bana gelecek hakkında söylediklerinden, tebeşirden bahsetmek istiyordum. "Manolopoulos, bir tebeşir var. Tebeşir kimin elinde önemli değil. Ama tebeşiri tutan senin hareket alanının sınırlarını çizecek güce sahip. Sınırlar içinde her şeye izin var. Dışındaysa her şey yasak." Komutan bana buna benzer saçmalıklar söylüyordu. Yalnız bana bunları o kadar ayrıntılı anlattığından ben de her tarafta tebeşirle çizilmiş çizgiler görmeye başladım. "Her şeyi biliyorum Constantis. Levazım subayı anlattı. İyi yaptın." Afalladım. Devam etti. "Yalnız dikkat et de bu işin altında kalma. Terfini fazla ciddiye alırsan yandın. Seni terzi çırağı yaparlar." O an yanımızda tabur gammazı Karandonis'in olduğunu fark ettim. Kulak kabartıyordu. Güya bu bahar sabahında hayallere dalıyormuş gibi yapıp gizlice bizi dinliyordu. "Ben ne terfi için dilekçe yazdım ne de başka bir şey. Annem yaptı," diye fısıldadım. "İyi yaptın ama sana dediğim gibi bu terfi işini de fazla ciddiye alma. Alırsan hep gammaz Karandonis gibilerine muhtaç olursun." Son cümleyi mahsus Karandonis duysun diye yüksek sesle söylemişti. Duydu da. Sigarasını attı, hatta izmariti ayağıyla ezdi, biraz dudaklarını büzdü, sanki acelesi varmış gibi saatine baktı ve gitti. Bu arada Louise, Pepas ve Harula'ya neler olduğunu, Polixeni hakkında ne bildiğini, Petros'u kimin öldürdüğünü, o kadını görüp görmediğini ve buna benzer şeyler sormak istiyordum ama fırsatım olmadı. Birazdan bir onbaşı ile bir asker gelip önümüzde durdu. "Gel bakalım kabadayıcık, bizi takip et. Seni komutan çağırıyor," dediler. Louise de doğuştan soylu olduğundan çayından son birkaç yudum içti, sigaralarını, çakmağını avucuna alıp ayağa kalktı. "Haydi be sallanma, partiye gitmiyoruz," diyen onbaşı birden Louise'i itekledi. İteklemesiyle elinden çakmağı ve sigarası düştü. Eğilip almaya kalktı. "Bırak onlara, ihtiyacın olmayacak," diyen asker sigara ve çakmağı postalıyla ezdi. Basıp basıp gülüyordu. Ayağa kalkıp itiraz edecektim ama onbaşı beni oturttu. "Kapa çeneni." "Konstantis, gerek yok," diye devam etti Louis. "Arkadaşlar bizden, biz yolda anlaşırız," deyip bana göz kırptı. Komutanlığa gidene kadar her ikisini de tav edip kendi safına çekecekti. Louis'den ne nefret edebilirsin ne de ona kırgın olabilirsin. Yanından geçerken görmemiş gibi yapacağın insanlardan değil. Louis ortalarında, onları uzaklaşırken gördüğümde, eğer komutanlığa gidene kadar bu ikisi çantada keklik olmazsa bana da Manoropulos demesinler diye kendimle iddiaya girdim. Akşam koğuşa gittiğimde Louis'in yatağı boştu. Eşyaları da sırt çantası da ortalıkta görünmüyordu. Levazım subayı dahil kimse bir şey bilmiyordu. "Tutuk evinde değil," dedi levazım subayı. "Nakil? Hayır. Askeri mahkemeye mi yolladılar acaba? Mümkün değil, gönderilse haberimiz olurdu." "Daha kötü bir şey mi?" diye sordum. "O kadar intihar haberi geliyordu ki belki de intihar ettirmişlerdir." "Louise mi? Buna inanır mısın?" deyip gülümsedi. Aradan birçok gün ve gece geçti. Hiç haber yok. Tabii Louise bizi meraktan çatlatmak için belki de mahsus gizleniyordu. 9. gece tuvaletlerdeydim. Dondurucu bir soğuk vardı. Dişlerimi fırçalıyordum. Hatta su çok soğuk olduğundan dişlerimin ağrıdığını hatırlıyorum. Daha yat borusu çalmamıştı. İşte tam o anda lavaboya tükürmek için eğildiğimde birisi sırtıma dokundu. "Kabadayı, senin için bir not var." Arkama döndüm ve Louis'i komutana götüren onbaşıyı gördüm. "Yüzünü sil, sabun var." Sildim. "O nerede? Onu alıp götürdüğünüz günden beri yüzünü gören yok." Zevzek gibi güldü. "Kim? Retsinas mı? Bilmiyor musun? Komutanın kankası. Her işe uygun bir adam." Bir yandan konuşuyor, bir yandan gülüyordu. Kabaca, aptalca gülüyordu. Sonunda işin komik yanını fark ettiğimde ben de aynı derecede kaba ve aptalca gülmeye başladım. "Notu al." Notu alıp okumaya başladım. "Konstantis, yıkan, kokular sür ve doğruca nizamiyedeki nöbetçiye git. Sadece adını söyle. Sana çıkış izni verecek. Aşağıda Korintos sahilinde bir otel var. Adı Bellevue. Beni orada bulacaksın. Yanına para da al. Cennet de var. Göreceksin. Sana söylemiştim. Olur da Louis'in arkadaşı olursan hayatının ne başı ne de sonu kalır. Hiç durulmaz. Hiçbir şey yerinde durmaz. Hiçbir şey bitmez. Louis'i yıllarca görmesen bile sen yine de ondan bir işaret, bir haber, hatta en delice, en imkansız haberi de bekleyebilirsin. Böylece bir keresinde tam onu unutmaya başlayacakken, hatırlıyorum gecenin bir vakti aniden drın telefon, korktum. Konstantis yaz, Kaleri 145 Pire, yazdın mı? Beni görmeye gel deyip telefonu kapatmıştı. Dediğim gibi delice şeyler, gittim. Kayalık arazi, çöp ve kanalizasyon suları. Bilemiyorum ama biraz farklı bir toplumda Louis banka ya da fabrika yöneticisi, ünlü bir diplomat, dışişleri bakanı ya da herhangi bir şey, büyük bir yıldız olabilirdi. Toprak yolda yürürken lanet olasıca gecenin bu saatinde nereden telefon bulup beni aradı diye düşünüyordum. O zamanlar evde telefonun olması için ya doktor ya işbirlikçi ya da bakkal olmak gerekiyordu. Bakkal dükkanları zamanın telefon kulübeleriydi. Telefon nedeniyle de mahalledeki en ünlü insan bakkaldı. Doktor ve bakkal. Daha gün ağarmadan Kaliopi nişanlın telefonda, Uranya baban telefonda, Katerina amcan gibi şeyler duyardın. Herkesin hayatını telefon sayesinde ezbere bilirdik. Ayrılıkları da, ölümleri de, suçları da. Telefondan her şey afiş olurdu. Böylece mahallenin köşesinden bakkal bağırır, sen de Kaliopileri, Katerinaları, Uranyaları koştururken görürdün. Bazen gecelikle, bazen sabahlıklarla saçları birbirine karışmış, saçları taranmamış ya da bigudiyle. Rengarenk, muhteşem bir manzaraydı. Ben, Uranya baban telefonda sesini duyar duymaz hemen koşar kapıya çıkardım. Bu en önemli sahneydi. Uranya koşar, saçlarının, geceliğinin, sabahlığının uçuştuğunu görürdün. Hatta bir keresinde banyo havlusuyla bile çıktı. O koştukça senin başın döner. Upuzun bacaklar, upuzun bir boyun. Havlunun sabahlığı ne zaman açılacağını beklersin. Dizin birazcık üstünü, daha yukarıyı ya da göğsü görmek için, üstelik çoğu kez de düğmelerini iliklemeye, kemerini sıkmaya zamanı olmamıştır. Mahalledeki gençlerin yarısının Uranya'yı yatağında hayal ederek mastürbasyon yaptığına eminim. Uranya, baban telefonda. Uranya adı duyulur duyulmaz yer yerinden oynuyordu. Bu sadece birkaç saniye, sadece Uranya kapıdan çıkana kadar sürüyordu. Uranya çıkar çıkmaz evren, o an yolda bulunan herkes dona kalıyordu. Seyyar satıcılar, buz satanlar, kömürcüler, manavlar, balıkçılar, herkes. Herkes taş kesilir, dona kalır, onu beklerdi. Dönüşte koşmazdı. Sallana sallana yavaş yavaş geri dönerdi. Sadece sanki etrafında kimse yokmuş gibi birazcık başını eğer, sabahlığının açılmaması için iki eliyle sıkıca tutar, yürürdü. Ancak kapısını kapattığında yolda yaşam tekrar başlardı. Bakkaldan evine kadar olan mesafede belli bir süreliğine havada kokusu kalırdı. Bakkalın karısı Zımaraatha öfkesinden kudururdu. Hiçbir kadını çekemezdi, özellikle de Uranya'yı. Zımaraatha, sabret, müşterileri bu gibi şeyler çeker. Uranya'yı Louis de tanırdı. Askerde bazen mahallemizden konuşup ona Uranya'dan söz ettiğimde gülümserdi. Üstelik gizemli bir şekilde. Buna rağmen kimse Uranya ile birlikte olmayı başaramamıştı. Hepimizin gerçekleşmeyen düşü olarak kalmaya devam ediyordu. Ulaşılmaz. Kolay kız görüntüsü vermesine rağmen mahallede onunla yattığını iddia edebilecek tek bir adam yoktu. Fakat özel yaşamını saran bu sır perdesi onu kıskanmamıza ve hakkında binlerce kötü şey düşünmemize yol açıyordu. Hayal gücümüz coşuyordu. Aşıklarını kimse görmesin diye gece yarısından sonra kabul ettiğini ve ondan sonra da artık her türlü çılgınlığın yaşandığını düşünüyorduk. Ama bütün yaşamını yırtıcı kuşlar gibi gözetleyip casus gibi pusuya yatmamıza rağmen hiçbir zaman ne bir şey duyduk ne de gördük. Aydınlatılmamış bir cinayetin katilini arıyormuşçasına aşığını arıyordum. Bakkal babanın gerçek olduğunu iddia ediyordu. Sesinden anlıyordu. Hep aynı ses, boğuk, yaşlı bir ses. Bakkalın ağzından kötü söz çıkmazdı. Sadece Uranya için değil, hiçbir kadın için. Sadece karısı Zımaraatha'sı ağzını açardı. Sonunda aşıklarını evde kabul etmediği sonucuna vardık. Büyük olasılıkla kendisi onların evine gidiyordu. Her telefon bir vizite derdik. Hayal gücümüz çığırından o kadar çıktığından sonunda aramızda ona Uranya demiyorduk. Daha sonra ortaya çıktığı gibi İzmirli olmasa da İzmirli diye çağırmaya devam ediyorduk. Bu kadar arzu edilen, şehvetli, tahrik edici kadınların ancak İzmirli olabileceğine inanmıştık. Ona karşı kullanabileceğimiz tek kanıt, biricik somut veri, gün boyunca banyo yaptığıydı. Bunu da Bayan Fofo'nun banyosunun, kendi banyosunun tam yanında olduğundan biliyorduk. Bayan Olgacığım, hayırsız kız, bütün gün yıkanmaktan başka bir şey yapmıyor derdi anneme Fofo. Günde en az iki kez, sular hep açık. Kocası gelen su faturalarını ödemek için denizde çalışıp çile çekiyor. Uranya denizciyle bir Lostromo ile evliydi. O zamanlar şimdi kaldıkları evi kiralamış, evlenmişler. Lostromo da denize açılmış. Lostromo'yu bir daha göremedik. Ben askere gittim geldim ama henüz ortaya çıkmamıştı. Sonra biz başka eve, başka mahalleye taşındık. Böylece o gece Louis'in telefonu gelene kadar hem Uranya'yı hem Lostromo'sunu unutmuştum. Her seferinde bu adamla başın belaya giriyor. Sabahleyin de işe gideceksin. Otur oturduğun yerde. Nereye gideceksin? Demişti annem. Yola çıkmıştım ama o hala beni ikna etmeye çalışıyordu. Aralık ayıydı. Buz gibi. Eldivenlerimi giymeyi de unutmuştum. Gökyüzü de kıpkırmızıydı. Annem balkona çıkmış, kar yağacak önünü ilikle diye bağırıyordu. Taksi bulana kadar ilk kar taneleri düşmeye başlamıştı bile. Yol kenarındaki pis sular donmaya başlamıştı. Aklıma ilk düşünce ilk ağa taksinin içinde nefesimle ellerimi ısıtmaya çalışırken geldi. Louis'in ev numarasının 145 olmadığını hatırladım. Dogani Caddesi'ndeki Louis'in eviyle Kaleriye Caddesi'nin ne ilgisi vardı? Adres benim baba evine, galiba da Urania'nın evine de yakındı. Hayal gücüm yine dört nala kalkmıştı. Acaba askerdeyken Louis bana bu yüzden mi gizemli bir şekilde gülümsemişti? Birden her şey tekrar canlandı. Urania, baban telefonda. O da bazen ateş kırmızısı, bazen mavi sabahlığıyla, sabahlığı uzun ve darsa küçük adımlarla koştururdu. Ben Urania'nın evinden 3-4 ev uzakta oturuyordum. Taşındığımız gün evimize kiralıktır ilanı asarken, onu telefondan dönerken hatırlıyorum. Durdu, günaydın dedi, günaydın dedim. Gözleri ne kadar da korku doluydu. Size ileride evi satmayı düşünüyor musunuz diye sormak istiyordum. Kocam bana mahallede bir ev bulmamı söyledi de. Hep denizde midir? Hep, Paskalya'da gelecek. Bir seferde kendi evimizi satın alacak kadar para biriktirmek istiyordu. Gerçekten de 145 numarada Urania'nın evi vardı. Yaklaştıkça bundan daha da emin oluyordum. Mahallemiz tekrar gözümün önüne gelmeye başlıyordu. Neredeyse hiçbir şey değişmemişti. Bakkal aynı yerdeydi. Sanki hala kel, sevimli gözlü bakkalın kapıya çıkıp ellerini huni gibi birleştirip ''Urania, baban telefonda!'' diye bağırdığını görüyordum. Her şey aynıydı. Biraz daha sevimsiz. Duvarların boyası dökülmüş, sıvalar düşmüş, evler terk edilmişti. Her tarafta da demir kapılar vardı. Ahşap kapıları atmışlardı. Bir de arabalar, bir sürü araba vardı. Uzaktan 145 numaralı evin önünde toplanan kalabalığı gördüm ve elleri cebinde köşede volta atan Louis'i seçtim. Sadece ceket giymişti, donacaktı. Namussuz hala bir palto almayı başaramamıştı. Beni bekliyordu. Beni gördüğünde bir şey söylemedi. İlerledi, açık kapının önünde biriken kalabalığı itip eve girdi. O anda bir de fotoğrafçı gelmişti. Geçmesine izin verdik. Arkasına da biz yapıştık. Koridordan salona geçtik. ''Beyler kim?'' diye bir polis sordu. Louis, ''Gazeteciyiz'' diye atınca geçmemize izin verdi.